Ayrım 4. Tamur'la dönüş yolunda. Arabaya yaklaşırken beni tanıyan araç otomatik olarak kilidini açtı. İkimiz de yerleşince gideceğimiz adresi tuşladım, güzel bir müzik seçtim ve arkama yaslanıp sordum. Süt, çay ya da vitamin? Kahve yok mu? Bizim orada kahve sakıncalı. Ah evet, unutmuşum dedi. Sizin sürekli yaşadığınız yer neresi Tamur? Merkezden değilsiniz anladığım kadarıyla. Aslında merkez doğumluyum. Merkez beni ciddiyeti ve yasaklarıyla boğdu. Ara sıra hala gidip geliyorum iş için. Ama ben havanın daha ılımlı, hayatın daha keyifli olduğu batı kıyıyı seçtim sürekli yaşamak için. Ne mutlu size ki seçim hakkınız var. Seçim hakkım değil de şansım var. Genetik araştırmaların ana merkezi biliyorsunuz batı kıyıda. Ayrıca araştırmalar bir bölge ile kısıtlı da değil. Bu yüzden çok seyahat ediyorum. Ne içiyordunuz? Çay alayım. Koltuğun sağ kolunda duran içki seçimi düğmesine bastım. Az sonra kolun alt kısmından bize sunulan çayları aldık elimize. Bu da mı sizin icadınız diye sordu Tamur benimle dalga geçer gibi. Daha akıllı biri benden önce bulmuş dedim. Sıcak bir bardak çay içemeden uzun süre arabada kalmaya katlanamayabilirdim. İyi ki teknolojinin hayatlarımızı kolaylaştırdığı bir çağda yaşıyoruz. Annemin çocukluğunda insanlar arabalarını kendileri kullanırlarmış. Düşünsenize, bilgisayarda sürüyle iş halledecekken direksiyon sallamak. Sallamak mı deniyordu, çevirmek mi, onu bile unutmuşum. Termoslar sayesinde çaysız kalmazdınız ama direksiyon çevirmek konusunda haklısınız. Akıllı arabalar bu yükü sırtımızdan aldılar. Arabaya bindiğimizden beri hafızamı zorlayıp durmuştum ama çıkaramıyordum bu adamı nereden tanıdığımı. Bir süre konuşmadan yol aldıktan sonra bana sordu. Yalnız yaşıyormuşsunuz öyle mi? Arike mi söyledi? Evet. Ara sıra annem de benimle kalır. Anneniz Mordam'da kalmıyor mu? Diğer yaşlılar gibi sürekli kalmıyor. Bazen benimle, çoğu zaman da torunuyla kalır. Anneanneyle torunun böyle anlaşabilmesi ne güzel. Ben çalıştığım için Regan'ı o büyüttü de. Çok severler birbirlerini. Regan evlenecek olursa annem bir Mordam'a temelli yerleşme niyetinde. Ama torunu onu bırakır mı emin değilim. Regan anneme benden daha düşkündür. Böyle olması incitiyor mu sizi? Benim cümlenin sonunda sesim mi düştü, yoksa bu adamın düşünceleri okumak gibi bir marifeti de mi vardı? Gereksiz samimiyetine bozuldum ama belli etmedim. İncitmiyor diye yalan söyledim. Ben deli gibi çalışmaktan oğluma vakit ayıramazken annem hep onun yanındaydı. Böyle olması çok normal. Bir süre konuşmadan sadece müziği dinleyerek yol aldık. Sonra ben sizin çocuklarınız var mı diye sordum. Var ama yanımda değiller. Saray Akademisi'nde mi okuyorlar yoksa? Benim kızlar o okula seçilecek nitelikte değiller ne yazık ki. Her ikisi de normal. Güldü. Babalarına çekmişler. Kızları almıyorlar zaten o okula. Nerede kalıyorlar peki? Benden çok uzaktalar Yuna. Eşim çocukları da yanına alarak memleketine, Kameria kıtasına göç etti. Aa, boşandık biz. Neden olarak kısırlık ileri sürülmedikçe boşanmak ülkemizde kolay değildi. Ama tek tük de olsa bazı eyaletlerde buna göz yumuluyordu. Özeline girmek istemedim adamın. Özlemiyor musunuz onları diye sordum. Özlemez olur muyum? Hele ayrılmamızın ilk yıllarında. Neyse ki teknoloji sayesinde hemen her gün görüştük. Neredeyse gözümün önünde büyüdüler. Şimdi artık kocaman oldular. Ne iyi, eşinizle sorunsuz boşanmış olmalısınız. Onunla yollarımızı anlaşarak ayırdık. Bu ülkeye bir türlü alışamadı. Bu durumda zorlamanın alemi yoktu. Bilmez miyim? Siz de boşanmış olduğunuza göre bilirsiniz. Ben boşanmadım Tamur. Bir oğlumuz vardı ama başka çocuk yapamayacağım için eşim beni boşadı. Aptal adam dedi. Hiç de değil, çocuk istiyordu. Herhalde her çocukla gelen maaş artışını ve itibarı da istiyordu. Onu suçlayamam. İdeal modeli seçmeyenler için hayat kolay olmayabiliyor. Tamur bir şey söylemek için ağzını açtı ama nedense vazgeçip sustu. Çaylarımızı içerken yol arkadaşım bana araştırma kurumuna dair birkaç soru sordu. Acaba Kutkar Zora'yı tanıyor muydum? Kutkar, gıda bölümünün başındaydı. Ama ayrı bölümlerde çalıştığımız için tanışsak da samimiyetimiz yoktu. Yardımsever ve gırgır biri olduğunu, çok güzel fıkra anlattığını Tamur'dan öğrendim açıkçası. Tanısam onu seveceğimi söyledi. Hani bir gün bir şeye ihtiyacınız olursa, orada bir Kutkar var, aklınızda olsun dedi Tamur. Saçma, neye ihtiyacım olabilirdi ki benim? Ben o kurumda bir kadının yükselebileceği en yüksek mevkideydim. Kutkar'ın seviyesi benimkinin altındaydı. Yardıma ihtiyacım olacağını sanmıyorum dedim. Yine de aklınızda bulunsun dedi. Hani marketlerde bulamadığınız bir besin filan olursa ya da herhangi bir konuda. Hafta sonları dahi en yakındaki markete gidecek vakti zor buluyorum doğrusu. Ara sıra taze gıda yeseniz ne iyi olur dedi Tamur. Ne fark eder ki? Devletin ürettiği gıdalarda her türlü besin mevcut. Sesini çıkartmadı ama sözlerime katılmadığı belliydi. Ben bildiğiniz gibi tüm vaktini işine ayırmış olan bir kadınım diye ekleme ihtiyacı duydum. Ne mutlu size, öbür türlü yeteneklerinizi geliştiremezdiniz. Bir erkekten gelen bu saptamanın samimiyetine inanmasam da sesimi çıkartmadım. Sahile yaklaşıyorduk. Arabayı denize inmek üzere ayarladım. İleride arabalar tek sıra halinde denizin yüzeyinde süzülüyorlardı. Şansımız var, rüzgar yok dedi Tamur. Yoksa sallanırdık biraz. Merak etmeyin, rüzgar bu arabaya etki etmez. Air float sistemiyle yükseleceğiz. Eh, size de bu yakışır öyle değil mi? Konumumu mu kıskandı ne? Ne de olsa cebinin üzerindeki şeritler Kutkar gibi onun da benim bir alt seviyemde olduğuna işaret ediyordu. Bizim kurum çalışanlarına iyi bakar dedim. Herhalde sadece hak edenlere. Sesimi çıkarmadım. Araç suyun üzerinde sorunsuz indi ve denizde hiç sallanmadan süzülmeye başladık. Merkezdeki hayatınızdan hoşnut musunuz Yuna diye sordu Tamur. Casus olmasın bu adam? Arike'nin yanıma bir casus koyması mümkün olabilir miydi? Hiçbir şikayetim yok, mutluyum dedim. Gülümsedi. Bana güvenmiyorsunuz değil mi Yuna? Bir casus olmamdan şüpheleniyorsunuz. Nereden çıkardınız bunu Tamur? Merkezde yaşayanlar böyledir. Orada insanlar gölgelerinden bile şüphelenirler. Biraz da bu yüzden kaçtım merkezden. Madem bu kadar rahatsızdınız, iyi etmişsiniz. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Çünkü merkezde düşünmek de pek makbul sayılmaz. Bir şey mi ima ettiniz? Sizi kastetmedim. Suratımın asıldığını görünce, yanlış anladınız Yuna dedi. Sistem iki sınıf insanla hiç uğraşmaz. Birincisi yoksullardır. Çocuklarının okul masrafları karşılanır, yılda birkaç kez gıda paketleriyle gözleri boyanır ve böylece hoşnut edilirler. Diğeri de imtiyazlılardır. Onların da bazı avantajlarla, göreceli özgürlüklerle gözleri boyanır. Her şey yolunda zannederler. Mesela siz, canınız istediğinde herhangi bir kantona geçebiliyorsunuz, öyle değil mi? Elbette. Hatta bazı koşullarda yurt dışına bile çıkabilirsiniz. Çok uzun zamandır yurt dışına çıkmadım. Herhalde öyledir. Kısacası seyahat özgürlüğünüz var, en azından ülke içinde. Ama ya sizin gibi imtiyazlı olmayanlar? Herhalde yolculuğa yetecek paraları yoktur. Ama asıl neden bu değil diye diretti. Yapmayın Tamur. Siz mesela seyahat özgürlüğünden doyasıya yararlanmışsınız. Baksanıza, eşiniz çocuklarını alıp ta Kameria'ya kadar gidebilmiş. Ödülüm yok ama ben de imtiyazlı sınıftanım. O zaman şikayetiniz niye, derdiniz ne? Derdim şu, ülke içindeki tüm insanlar eşit haklara sahip değil. Bazıları görmezden gelinirken, bazıları sürekli himaye ediliyor. Kimi de sürekli baskı altında tutuluyor. Oysa yönetimi eleştirenlerin de yandaşlar gibi hak ettikleri mevkilere gelebilmeleri gerekirdi. Rejimi eleştiriyorsunuz ama bakın siz de bir yerlere gelmişsiniz. Yoksa sizi de himaye eden biri mi var? Aklım vardı, tıpkı sizin gibi Yuna. Ama herkes yüksek zekayla doğmuyor. Üstelik bu gezegende normal zekada insanlar çoğunlukta. Normalin altında olan da var elbette. Ama neden üstün zekalı olmayanlar seyahat edemesin? Kadınların durumu derseniz içler acısı. Çocukları varsa çalışamıyorlar. Eşlerini de boşayamıyorlar. Sizin eşiniz boşanmış işte. Ben kabul ettiğim için, yoksa boşanamazdık. Bunlar pek önemli olmayan ayrıntılar. Ramenis rejimi öncesindeki günlere kıyasla halimize şükretmeliyiz. Sizin gibi akıllı birini dahi böylesine... Neyse. Korktuğumu mu ima ediyorsunuz, yoksa uyuduğumu mu? Korktuğunuzu sanmıyorum. Diğer teşhisiniz doğru olabilir. Derin ve tatlı bir uykudasınız, evet. Ama gün gelecek uyanacaksınız, çünkü vicdan sahibisiniz. Tamur, dilerim siz de bu gereksiz kabustan, bu paranoya halinden kurtulur, daha mutlu olursunuz. Ona hafifçe sırtımı döndüm ve penceremden denizin kabaran dalgalarını seyretmeye başladım. İşte tam da annemin beni defalarca uyardığı durumun içindeydim şu an. Seni konuşman için tahrik edebilirler. Aman kızım, sakın renk verme, sakın tuzağa düşme diye defalarca tembih etmişti bana. Ucu Regan'a dokunur endişesiyle. Tuzağa filan düşeceğim yoktu. Ben cumhuriyetime sadık bir vatandaştım. Ama bazı şeylerin de farkındaydım. Sürekli bir homurdanma vardı memlekette. Nereden geldiği belli olmayan, tıpkı sert rüzgarların çıkarttığı o tuhaf ıslık gibi, kimsenin susturmayı beceremediği bir uğultu vardı. Bu tuhaf ses, kolluk kuvvetlerinin onca gayretine rağmen bulabildiği en ufak çatlaktan dahi sızıyordu, önlenemiyordu. Uluhan'ın vefatından sonra yerine geçen oğlu Oğulhan zamanında uğultu daha da artmış, hatta homurtuya dönüşmüştü. Ama elbette tartışacak değildim bu konuyu elin adamıyla. Tamur uzun süre sessiz kalamadı, konuştu yine. İkimiz de biliyoruz ki en yüksek mevkidekilerin dahi sadakatini sürekli ölçen birileri var. Bu kişiler dost gibi gözüküp sorular soruyorlar. Çoğu zaman sınandıklarının farkına bile varmıyor insanlar. Ama ben onlardan biri değilim. Güveninizi kazanmak için acaba ne yapabilirim? Tamur, merkeze varınca ineceksiniz bu arabadan. Benim güvenime hiç ihtiyacınız yok. Dostluğunuza var ama. Nedenmiş o? Sizden çok hoşlandım çünkü. Ramanis Cumhuriyeti'nde iffetin en başat erdem olduğu her vesileyle gece gündüz vurgulanıp dururken yeni tanıdığım birinin bana kur yapmasından rahatsız oldum. Ama denizin ortasında adama in arabamdan diyecek halim yoktu. Daha uzunca bir süre yan yana oturmaya mecburduk. Saçmalamayın dedim nihayet. Sizden hoşlanmak saçmalamak mı oluyor? Birinden hoşlanabilmek için o kişiyi tanımak, huyunu suyunu bilmek gerekmez mi? Hayır. Bize böyle öğrettiler ama. Yuna, ya bize öğretilenlerin çoğu yanlışsa? Bakın, tuhaf bir içgüdüyle ilk defa karşılaştığınız birinden o anda hoşlanabilirsiniz. Benim durumumda söz konusu olan içgüdü değil üstelik. Sizin bir su damlası kadar saf olduğunuzu ele veren ela gözlerinizden, teninizin parlaklığından ve herkesin hemfikir olduğu zekanızdan da etkilendiğimi söylemeliyim. Biz merkezde yaşayan kadınlar tenimizin parlaklığını güneşe hasret kalmaya borçluyuz. Ben teni böyle ışıldamayan pek çok merkezli kadın tanıyorum. Bu tür sözleri en son ne zaman duymuştum ben? 10 yıl önce mi, daha mı evvel? Bana resmen kur yapıyordu. Bundan hoşlandığımı ses tonumdan anlamasın diye sustum. Sanırım biraz kızardım da. Tamur da benim gibi sustu bir süre. Merkeze vardığımızda sizi nereye bırakmamı istersiniz diye sordum, uzayan sessizliği bozmak için. Beni yanınıza almak nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür etmek adına sizi yemeğe davet edebilir miyim dedi. Gelmeyeyim dedim. Sabah erken kalkacağım. Neredeyse bir yıldır işten eve, evden işe gidip geliyordum. O kadar uzun bir zamandır bir lokantada yemek yememiştim ki acaba evet mi deseydim. O halde son bir rica dedi. Kıyıya vardığımızda size çok eziyet olmazsa beni gideceğim yere bırakabilir misiniz? Elbette. Adresi verin, hemen programlayayım arabayı. Çok naziksiniz dedi. Nehir kıyısında bir lokanta. Karaya çıktıktan sonra yolculuğun geri kalan kısmında şehrin trafiğinin bu saatlerde ne kadar çekilmez olduğu, hava kirliliğinin hastalıkları arttırdığı, önümüzdeki kışın çok soğuk geçeceği gibi sadece hava cıva şeylerden söz ettik, sırf konuşmuş olmak için. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Zira rejimden şikayet etmediği zamanlar sohbeti hoştu Tamur'un. Dağ yolunu aşıp merkez sınırlarına girdikten sonra devriyelerin kontrolleri başladı. Buradan kaçma nedenlerimden biri de bu işte Yuna, dedi Tamur. Böyle zırt pırt durdurulmalara, kimlik göstermelere, hesap vermelere dayanamadım. Ben alıştım, dedim ihtiyaten. Hiç rahatsız olmuyorum. Belki arabanın camındaki statü renklerinizi gösteren stikerlardan dolayı sizi o kadar sık durdurmuyorlardır. İhbar olmadıkça durdurmuyorlar. Öyleyse bugün yine bir yaramazlık var. 3 kere durdurulduk. Hangi gün yok ki diyecekken tuttum kendimi. Oğulhan'ın veya ailesinden birinin kara, deniz, hatta hava yoluyla olsun bir yere gitmesi durumunda hepten kesilir diyorlar. Saray aracı geçip gidene kadar o güzergah üzerindeki trafik tamamen durdurulurdu ki ben en çok işte buna illet olurdum. Neyse ki bugün şansıma saray halkı evde kalmayı tercih etmiş olmalıydı. İş çıkışı saatini geride bıraktığımızdan trafik de azalmıştı. Söylediği adrese kolayca ulaştık. Nehir kenarında bir iskelenin üzerine kurulmuş salaş bir balıkçı lokantasının önünde durdu araç. Tamur o kocaman siyah gözleriyle baktı bana. Sizi son kez birlikte yemek yemeye davet ediyorum, dedi. Acıkmıştım, hem de kurt gibi. Kahvaltıdan beri bir ıhlamurdan başka hiçbir şey geçmemişti boğazımdan. Merkezi eleştirmek falan yok ama, tamam mı, dedim. Söz. Az sonra ancak çok eski arşivlerden seçme filmlerde gördüğüm ekose bir örtü serilmiş tahta masada karşılıklı oturuyorduk. Az ilerideki şöminede çatırdayan yapay odunlar sahici ateşmiş gibi içimi ısıtıyordu. Önümüzde çeşitli mezeler ve üstlerinde Porsoda reklamı olan turuncu bardaklar vardı. Dışarıdan bakan biri bizi portakal sodası içiyor sanabilirdi. Ama aslında içtiğimiz 10 yıl öncesine kadar içimi serbest olan milli içkimiz mızaydı. Mıza ve her türlü alkollü içkinin satışı önce sadece turistik otellerle sınırlandırılmış, sonra hepten yasaklanmıştı. Babamın her akşam bir kadeh mıza yuvarlama adeti olduğunu hayal meyal hatırlıyordum sanki. Ama son derece bulanık bir anıydı bu. Hatırlamak söz konusu olduğunda bir sersemden farkım olmadığım kesin. Babamı örneğin çok net hatırlamam gerekirken hep bir sis perdesinin ardında gibidir yüzü. Onu kaybettiğimizde ben genç bir kadındım oysa. Babam niye net hatırlayamadığımı Doktor Sorgen'e de sormuştum. Çünkü insanlar kendilerine çok acı veren olayları hatırlamak istemezler. Beyin de zaman içinde bunların üstüne bir örtü örter. Babanızın ölümü sizi çok sarsmış olmalı, demişti. Haklıydı, çok sarsılmıştım. Çünkü hem babam ölecek yaşta değildi, hem de ben ona çok düşkündüm. Daldınız Yuna, yoksa pişman mısınız geldiğinize? Yok, pişman değilim, aklıma bir şey takıldı da. Siz durgunlaşınca korktum biraz. İçki dokunmuş olmasın? Yo, sanmam. Yasaktan beri içmedim. Gerçi daha önceleri de sadece özel günlerde içerdim. Özel günler derken? Nişanımda, düğünümde, üniversitedeyken bira içerdik arkadaşlarla. Sonra biliyorsunuz işte Tamur, içki içmek giderek zorlaştı. Şimdi de tamamen yasak sanıyordum ben. Gülmeden edemedim bu son sözleri söylerken. Her yasağın mutlaka bir kaçamağı olur Yuna. Öyleymiş meğer. Ben eksikliğini hiç hissetmedim içkinin ama itiraf edeyim, şimdi balığın yanında mıza iyi geldi. Mıza gevşetir insanı, rahatlatır. Orası kesin de ya yakalanırsak, endişelenmeyin. Diyelim ki yakalandık, farz edelim toplum polisi veya rama zabıtaları bastı burayı. Balıkçıya ceza yazar, lokantayı kapatırlar bir süreliğine. Bize bir şey olmaz mı? Para cezası öderiz sadece. İtibarımızı kaybederiz. İtibar bir kadeh içkiyle kaybedilecek bir şey değildir. İşlerimizi de kaybedebiliriz. Sizi bilmem ama bu benim için çok kötü olur. Bu kadar huzursuz olduysanız bitirin mızanızı, size bir bardak por soda isteyeyim de rahat edin dedi. Por soda reklamlı turuncu bardağımı hemen kafama dikip mızamı sonuna kadar içtim. Bunca zaman sonra hızla içtiğim içki yüzünden dizlerimin bağı çözülüyor, başım da dönüyordu hafifçe. Tamur bana bir şişe por soda ısmarladı. Bardağımla eş desenli şişedeki portakallı soda balıklarla birlikte geldiğinde benim midemde ne balıklara yer kalmıştı ne de meşrubata. Kusmak istiyordum. İyi misiniz Yuna, sapsarı oldunuz dedi Tamur. Keşke içki içirmeseydim size, baksanıza dokundu. Nehir boyunca biraz yürümek ister misiniz, açılırdınız. İyi de dizlerim çözülürken nasıl yürüyeceğim ben, rezil oldum diye düşündüm. Ben ki mor ve nefti renkleri taşımaya hak kazanmış biriyken, bir saat içinde sıfırladım tüm kazanımlarımı. Bir kadeh içkiyle kaybedilmezmiş itibar. İşte misali. Yeni tanıdığım birinin yanında üstelik ne hallere düştüm. Niye? Bir su bardağı dolusu mıza yüzünden. Ne kadar da haklıymış Uluhan yasaklarken bu zıkkımı. Oysa nasıl da kızmış, söylenmiştik. Meğer bir bildiği varmış Uluhan'ımızın. Hayattayken kıymetini bilememişiz. Garson masaya kılçıklarını temizlediği balığı bıraktı. Balık kokusu bir anda midemi döndürdü. Az daha kusacaktım. Elimde olmadan öğürdüm. Nehrin üzerindeki tüm tekneler, kayıklar fırfır dönüyorlardı. Buna rağmen zorladım kendimi bütün gücümle. Siz iyi misiniz diye bir kez daha sordu Tamur, kaygılı. İyiyim, merak etmeyin. Bunca zaman sonra böyle hızlı içince çarptı tabii. Midenize bir şeylerin girmesi iyi gelecektir. Bana bir parça kızarmış ekmek uzatıyordu beni bu hale düşüren Tamur adındaki bela herif. Ekmeği elinden alıp ısırdım. Balık yemek de istiyorum, çok güzel koktu dedim, arsız ben. Demin öğürmemişim gibi. Tamur'un bana uzattığı bir parça balığı çatalının ucunda havada kaptım. Ağzımda eridi balık. Bir lokma daha uzattı. Hatta bir lokma daha. Hepsini yedim. Kendine ödül olarak sunulan balıkları kapmak için sıçrayan, gösteriye çıkmış bir Yunus'a benziyor olmalıydım. Halime gülmeye başladım, hem de kahkahayla. Çok daha iyi hissediyordum şimdi kendimi. Çok lezzetliymiş balık, uzun zamandır balık yememiştim. Böyle gülmemiştim de, dedim mahcup bir edayla. Uzun zamandır balık yememişsiniz, içki içmemişsiniz, gülmemişsiniz. Yaşamıyor musunuz siz merkezdekiler? Bu nasıl bir mahalle baskısı? Ne hakları var size böyle yapmaya? Karnıma birkaç lokma yemek girince aklım başıma gelmiş olmalı. Gözlerimi kısıp karşımda oturan ve beni sarhoş ederek ağzımdan laf almaya çalışan adama baktım. Abartmayın dedim buz gibi bir sesle. Sonra dayanamayıp sordum. Tamur, siz gerçekten benden ne istiyorsunuz? Anlayamadım. Anlatayım. Benim arabama davetsiz misafir olarak binip benimle yolculuk yapıyorsunuz. Yol boyunca ağzımı arıyorsunuz. Sonra beni buraya getirip sarhoş edip konuşturmaya devam ediyorsunuz. Kimin adamısınız, ne öğrenmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum ama şunu bilin ki benden sistemi kötüleyen tek kelime duymayacaksınız. Nokta.